Ayrım 34. Affet ama unutma. Lisa Gardner. Sayfa 438. Tessa tek kelime etmedi. Yıllar önce o karlı gecede Sophie de o da aynı şeyi yapmıştı. Aslında hala yapıyorlardı. Çünkü bazı acılar öyle birdenbire kaybolup gitmiyordu. Birbirlerinin varlığını bilmek zor günlerin atlatılmasını kolaylaştırıyordu, o kadar. Wyatt geri döndüğünde Tessa'nın kulağına mırıldanarak "Tekerlek izleri tepeden aşağı doğru gidiyor. Şimdi açık yola çıkmışlardır," dedi. Tessa mesajı aldı. "Libby, Ashley'in, çok canınızın yandığını biliyorum. Buraya size yardım için geldiğimize emin olabilirsiniz. Fakat önce bizim sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Bunu yapan adamlar şu an kaçıyorlar. Bunun için bir şey yapmak ister misiniz?" Söyledikleri dikkatlerini çekmişti. Birkaç dakika içinde Wyatt'ın arabasına doluşmuşlardı. İçeride daha çok battaniye, daha çok su vardı. Ashley'in enerji barlarından birini yırtıp açarken konuşmanın çoğunu Libby yaptı. Düz beyaz bir minibüs, iki kadın da belirgin herhangi bir işaret hatırlamıyordu. Arabayı dışarıda çok fazla görmemişlerdi. Öte yandan onları kaçıranları detaylı şekilde tarif edebildiler. Üç erkek, kobra dövmeli iri yarı bir adam, dama tahtası gibi saçları olan ikinci bir adam ve son olarak onlardan daha ufak tefek, büyümüş de küçülmüş bir ukala. Libby ve Ashley anlattı. Wyatt telsizden anons geçip eşkallerinin derhal mümkün olan bütün güvenlik birimlerine dağıtılmasını istedi. Daha çok araç geldi. Eyalet polis arabaları, logosuz detektif araçları, tabii federaller de hapishanenin önünde uzun bir kuyruk oluşturdular. Tessa bundan sonra ne olacağını biliyordu. Federaller Denver ailesinin en azından iki üyesini sağ salim bulmuş olmanın üzerine yatacaklardı. Ve Wyatt da kendini tasfiye edilirken bulacaktı. Kaçıranlarsa hala serbestti. 9 milyon doları aldıktan sonra bile tüm aileyi öldürmeye kalkacak kadar acımasız insanlar. Federallerin siyah sedanı son rampadan dönüyordu. Tessa, Libby Denbe'ye bakarken kararını verdi. Çömelip Libby'nin ellerini tuttu. "Sen güçlüsün, kızın da güçlü. İkiniz de çok iyi direndiniz diyorsan bana inanın. Şimdi sizden birkaç şey daha istemem gerekiyor, anlıyorsunuz değil mi? Bunu size her kim yaptıysa ailenizi tanıyordu." Libby hemen anladı. "İçeriden biri," diye mırıldandı. "Güvenliği açtılar. Bizimle ilgili her şeyi biliyorlardı. Araştırma bile yapmışlar." "Sence profesyoneller mi?" "Evet, eski askerler. Justin de aynısını düşündü." "Onları tanıyor muydun?" "Hayır, bence onlar paralı asker. Bu iş için tutulmuşlar." Tessa başını salladı, şaşırmamıştı ama kafası karışıktı. Çünkü şayet biri Denbeleri kaçırması için profesyonel adamlar tutmuşsa, o kişi onları yeniden Boston'da görmekten mutlu olacak mıydı? Libby alçak sesle, sanki Tessa düşüncelerini yüksek sesle söylemiş gibi, "Biliyorum," dedi. "Mick bizi bence bu sebeple öldürmek istedi. Fidyeye hayır diyemediler ama asıl görevleri bizi öldürmekti." Libby'nin yanında oturan Ashley'in bunları dinlerken sükunetini bozmadı. Bu da son üç gününe dair çok şey anlatıyordu. Tessa'nın arkasına bir sedan gelip durdu. Kapıların açılma sesi. Lafı dolandıracak zaman yoktu. "Ya uyuşturucu sorunun?" Libby şaşırdı ama sakince cevap verdi. "Genç olanın, radarın, doktor kadar bilgisi vardı. Benimle o ilgilendi, bana metadon getirdi." Tessa kaşlarını çattı, kafasını kurcalayan bir şeyler vardı. Araba kapıları sertçe kapandı. Sesi daha alçak ama telaşlıydı. "Kocanı hiç aldattın mı Libby? Bana bir isim lazım." "Hayır, neden soruyorsun ki? Biz evliliğimizi kurtarmaya..." "O zaman hamile olan kim?" Libby'nin gözleri fal taşı gibi açıldı. İstemeden de olsa kızına baktı. Şaşırma sırası bu kez Tessa'daydı. "Anne değil de kızı, evin genç kızı." "Yani Ashley'in?" "Libby Denbe, Ashley'in Denbe. Ben özel ajan Nicole Adams. Bu da özel ajan Ed Hawks, FBI'dan." Nicole hemen Tessa'nın yanına geçti. Sesi etkileyici derecede buyurgandı. Tessa bunu gitmek için fırsat sayarak doğruldu. Libby ve Ashley'ne son kez güven verici bir gülümsemeyle baktı. Ardından Nicole Adams eğilip tıbbi ihtiyaçlarını sormaya başladı. Tessa ise hala telsizin başında duran Wyatt'ın yanına gitti. Tesla kaçıranların yakalanmasını kastederek bir şey var mı diye sordu. Yok ama iyi haber şu ki hapishaneye gelen ve buradan giden sadece bir yol var. Her yönden polisler akın ettiğinden ve helikopterler de yolda olduğu için bir tane beyaz minibüsü bulmak çok zor olmayacaktır. Tesla başını salladı, bir an durdu. Bundan emin misin? Wyatt ruhsuzca hayır dedi. Yeni polis arabalarının da geldiğini, tepeye tırmanmakta olduklarını görebiliyorlardı. Bu kadar araç buraya gelirken yolda tek başına giden beyaz bir minibüs görmemiş miydi yani? Burayı biliyorlardı diye mırıldandı Tessa. Libby'ye göre kaçıranlar profesyonel insanlardı. Sadece aileyle ilgili her şeyi öğrenmekle kalmamış, araştırma da yapmışlardı. Yani muhtemelen Justin Denby'yi araştırırken burayı öğrenip kasıtlı olarak seçtiler. Wyatt, ya da uygun olduğunu Denby inşaattaki birinden öğrendiler diye ekledi. Onlara erişimi sağlayabilecek, nasıl kullanacaklarını gösterecek, muhtemelen inşaat yapılırken iş makinelerinin kullandığı eski bir arka yolu bile söyleyebilecek biri. Tessa derin bir iç çekti. Gerçeği bilmek için yüksek sesle söylemelerine gerek yoktu. O beyaz minibüs hemen bulunmayacaktı. Kaçıran kişiler yine bir adım öndeydiler. Wyatt, Libby ve Ashley'nin konuşmalarını bölük bölçük duyduğu için Justin Denby ölmüş mü diye sordu. Ailesini o adamların birinden korurken ölmüş. Adı Mick miydi neydi? Cesedi yanlarında götürmüşler. Belki de izlerini kaybettirmek için. Henüz tüm detayları bilmiyorum. Soru soracak zamanım kalmadı. Tessa'nın içinde bulunduğu ikilemi çok iyi bilen Wyatt hafifçe gülümsedi. Sonra yüz ifadesi daha da ciddileşti. Aileye fidye ödendiği halde saldırdılar. Libby kendilerini kaçıran kişilerin asıl görevinin onları öldürmek olduğuna inanıyor. Fidye parası da işin kaymağı oldu. Wyatt bastıra bastıra onları öldürmek mi dedi? Yoksa Justin'i mi? Şirketi ele geçirmeye çalışanın Anita Bennett olduğunu farz edersek Justin'in ölmesi tek başına yeterli olurdu. Ya da diye devam etti Tessa, birbiri ardından gelen düşünceleri uç uca ekliyordu. Justin'in kendisini dolandıran kişiyi bulmaya çok yaklaştığından korkan biri. Onu nicedir rahatsız eden bu düşünce yerine oturmuştu. Kaçıranlardan birinin tıbbi bilgisi var. Libby'ye arınma sürecinde yardım etmiş, metadon bile vermiş. Şimdi şayet bu paralı askerler onu öldürecek olsalardı, başlarını bu kadar derde sokarlar mıydı? Yani asıl hedef aslında Justin'di dedi Wyatt. Kaçırmak, olayı örtbas etmek için güzel bir yol. Böylece şirket hemen takibe alınmaz. Justin kötü bir fidye operasyonu sırasında öldü. Polisin sorgulamasını gerektirecek bir kaza değildi. Tessa kaşlarını çattı. Bu hiç hoşuna gitmiyordu. Her şey çok detaylı düşünülmüş. Artık 20 yıldan fazla sürede hortumlanan 11 milyonun peşine düşülmeyecek. Doğru, o zaman sabırlı birini arıyoruz. Denby ailesinin içini dışını ve projeyi bilen biri. Aynı zamanda eski askerler kiralayabilecek bağlantıları olan biri. O paralı askerlere Justin'i öldürebileceklerini ama Libya'ya ihtiyaç halinde tıbbi destek verilmesi gerektiğini söyleyen biri. Tessa durdu. Bana mı öyle geliyor? Yoksa zaten her şey ortada mı? Wyatt da aynı şekilde rahatsızdı. Dolandırıcılık başladığında o daha ortalarda bile yoktu. Ama yine de... Wyatt iç geçirerek Chris Lopez dedi. Tessa da aynı şekilde Chris Lopez diyerek karşılık verdi. Pazartesi saat 3.20 itibarıyla düz beyaz kargo minibüsü batıya doğru yol alıyordu. Hapishane binasının ana girişine doğru değil, binanın yanına bir zamanlar çok sayıda iş makinesinin, inşaat projesinin ilk evresi sırasında kullandığı sert zeminli patikaya doğru. Mick o gün erken saatlerde elektriği kestikten sonra zamanını dışarıdaki telleri kesip bir minibüsün geçeceği genişlikte delik açmakla geçirdi. Şimdi ise radar o boşluktan dikkatle sürüp geçtikten sonra Mick aşağı atlayıp deliği yeniden kapatmaya koyulmuştu. Yakından bakmadıkça bir şey göremezlerdi ama zaten olasılıklar da umurlarında değildi. Onlar sonraki 30 dakikayı düşünüyordu. Tek ihtiyaç duydukları aşağı yukarı bu kadardı. Polislerin kadın ve kızla konuşması, notlarını karşılaştırması, ek kuvvet çağırmaları vesaire. Asıl kovalamaca tüm hızıyla o zaman başlayacaktı. Oysa adamlar çoktan gitmiş olacağından bir önemi yoktu. Beyaz kargo minibüsü dışarıdaki çimlerden geçmiş, ormanın içinden batıya doğru ilerliyordu. Bir zamanlar bu yoldan buldozerler gidiyordu. Kazı makineleri tepeyi düzleştirip devasa bina için uygun hale getirmiş, sonra da kamyonlar planların gerektirdiği kadar yeni toprak getirip üzerlerine atmıştı. Bu şantiye yolu genişti. Herhangi bir tekerlek izi bırakmayacak kadar sertleşmiş toprakla kaplıydı. Son iki yılda toprakların arasında çıkan otlarda minibüs geçerken eğilip sonrasında tekrar havaya kalkıyordu. Üstleri 6 mil içeride radarın haftalar önce inceleyip burası olsun diye karar verdiği bir tepenin yamacındaydı. Kayalık bir tepeydi. Büyük değildi ama New Hampshire'ın granit eyaleti olduğunu düşününce her yer kayaydı. İleriye doğru sürdükten sonra minibüsü iki çıkıntının arasına dikkatlice yerleştirdi. Bu paralel parkın dağ versiyonuydu. Hedefe mümkün olduğunca yaklaşmış olmanın verdiği hızla minibüsün üç tarafını kayayla çevirip motoru durdurdu ve operasyonun sonraki adımına başladılar. Gerekli bütün malzeme minibüsteydi. Z'nin bir çanta dolusu meslek sırrı, Mick'in de bir çantası vardı. Radarınki ise küçük bir paketti ve içlerinde ne olduğu belirsiz olan onunkiydi. Z kendi dövmesiyle başladı. Solventi süngere, süngeri tıraşlı kafaya sürdü ve yeşil kobra santim santim kaybolarak hiç yokmuş gibi silinip gitti. Sonra siyah komando kıyafetini çıkarıp eski bir kot, rahat bir tişört, önünde Red Sox logosu bulunan büyük beden, gri bir kapüşonlu eşofman üstü ve ondan bile büyük L.L. Bean palto giydi. Cildinde hafif bir yeşillik kaldığı için bir de Red Sox şapkası taktı. Bağcıklı yürüyüş botlarını da giydikten sonra bu haliyle New England'da yaşayan herhangi biri olabilirdi. Sadece doğru uçak onu daha iyi bir yere götürene dek dağlarda takılacak olan bir adamdı. Mick için dönüşüm daha kolaydı. Pıt pıt masmavi lensler çıktı ve şaşırtıcı derece yoğun kirpiklerinin arasından kahverengi gözleri belirdi. Elektrikli tıraş makinesiyle damalı saçlarını kazıyıp yuvarlak kafatasını meydana çıkardı. Z bir dağ adamıysa o zaman Mick de Avrupalı'nın tekiydi. Düz paçalı siyah bir kot, kızılcık rengi bir örgü kazak ve üzerine de hafif dökümlü siyah bir spor ceket. Muhtemelen Kanada'dan gelmiş bir turistti ve ana dilinin Fransızca olması işine yarayacaktı. Omzuna içinde yeni bir kimlik ve tabii ki şu an 1,5 milyon doların yattığı, yeni banka hesabına ait evraklar bulunan deri bir çanta astı. Onun payı bu kadardı. Radar da aynısını alırken operasyonun beyni olan Z 2 milyonu cebe indirmişti. Kalan 4 milyon için ise başka beyinler, usta zihinler vardı. Usta zihin de çok pahalı bir şeydi. Mick şikayetçi değildi. Her operasyon ancak ardındaki planlama kadar iyi olabilirdi. Ve bu operasyonun tereyağından kıl çeker gibi gittiği düşünülürse, Mick'in şimdiye kadar kazandığı en kolay 1,5 milyon olduğu söylenebilirdi. Kılık değiştirecek olan son kişi radardı. Kıyafetlerini değiştirdi, bu kadardı. Kot pantolon, oduncu gömleği ve beyzbol şapkasından, Dockers pantolon, beyaz gömlek ve bir tasarımcının elinden çıkma ince çerçeveli bir gözlüğe geçti. Boston'daki herhangi bir genç profesyonel gibi görünüyordu. Belki de MIT'den yeni mezun olmuştu ve bir yazılım firmasında çalışıyordu. Bu muhtemelen mükemmel yapacağı bir işti. Çünkü o her şeyi gerçek işiymiş gibi yapabilecek biriydi. Radar eski eşyalarını minibüse koydu, diğerleri de aynısını yaptı. Bir yığın suçlayıcı delil ve tabii bir de kanlı bıçakla bol miktarda kan vardı. Geri çekilip araçla aralarında biraz mesafe bıraktılar. Z yalan söylememişti. Radarın asıl uzmanlık alanı imhaydı. Adli tıp teknisyenlerinin minibüsü havaya uçursalar da bir yerlerden delil bulabileceklerini bildiklerinden bir adım daha ileri giderek minibüsü kaybedecek, onu küçük bir kaya yığınının altına gömeceklerdi. Şansları varsa operasyondan arta kalanlar ve bütün kanıtlar bir daha asla görülmeyecekti. Operasyonda buraya kadar gelmişken kornealarına minik taş parçaları sıçraması tam bir aptallık olacağından koruyucu gözlükler taktılar. Z işareti verdiğinde radar düğmeye bastı. Küçük bir gümbürtü koptu. O kadar da gürültülü değildi. Patlayıcıların gücü kadar yerleştirildikleri yer de önemliydi. Ve radar yamacın doğal zayıflığını belirlemek için çok çalışmıştı. Kayalık arazinin yarısı neredeyse homurtuyla parçalandı ve beyaz minibüsün üzerine doğru yuvarlanmaya başladı. Camların şangırtısı, bükülen metalin gıcırdaması, sonunda minibüs gözden kayboldu. Kayalar birkaç dakika boyunca rastgele bir şekilde minibüsün üzerine yuvarlanmaya devam etti. Adamlar sabırla bekledi. Operasyonun bu aşamasında acele etmek de yine aptalca olurdu. Tozlar yatıştığında son kez baktılar. Minibüsün her noktası yok olmuş, yeni kaya parçaları üstünü bir kubbe gibi kusursuzca örtmüştü. Z birini aradı. Beyler dedi, vamos. Görev tamamlanmıştı. Her biri kendilerini bekleyen ATV'lere bindi, ormanda hep birlikte ilerlemeyeceklerdi. Yalnız başlarına olacak, her biri kendi aracını kullanarak 10 gün önce karar verdikleri ve kimseye söylemedikleri, onu bekleyecekleri noktaya gideceklerdi. Hayat kimsenin bilmediği ve muhtemelen de hiç söylenmemiş yeni bir isimle devam edecekti. Bu adamlar birlikte çalışıyor olabilirlerdi ama tek başlarına hayatta kalacaklardı. Radar hala tropik plajları ve büyük göğüslü kadınları düşünüyordu. Geri kalanı çok da umurunda değildi. Önce o, sonra da diğerleri teker teker ayrıldı. Pazartesi günü öğleden sonra saat 4.05'te ATV'lerin omurtusu kuzeye ve kuzeybatıya doğru gidiyordu. Bir polis helikopteri tarafından görülebilecekleri ana yollardan ve açık alanlardan kaçınıyorlardı. Kuzey, kuzeybatı. Sanki yüzlerini Vermont'a ya da Kanada'ya çevirmişlerdi. Bir sürücü dışında o aracının başına 30 dakika sonra gelip doğrudan güneye yönelmişti. Boston'a dönecek ve yarım kalmış bir işi bitirecekti. 34. ayrımın sonu. Sayfa 447.